Ayrım 17, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 225. Hobson'dan gelmekte olan Devlin tarladan geçerken Molly ile Laker Armsby'nin ahıra doğru yürüdüğünü görebilmişti. Bir saniye sonra ise Laker ahırdan dışarı atılmış, sırt üstü yere düşmüştü. Devlin sigarasını yere atıp koşmaya başladı. Çiftliğin avlusundan içeri girdiği zaman ise Peder Vereker ile Bayan Pryor da ahırın önüne gelmişlerdi. Papaz bastonuyla ahırın kapısına vurdu. ''Arthur!'' diye bağırdı, ''aç şu kapıyı, bu budalalığa son ver!'' İçeriden gelen tek cevap Molly'nin çığlığı oldu. Devlin orada ne oluyor diye sordu. Laker kanlı mendilini burnuna tutarak, ''Seymour'un işi bu.'' dedi. ''Molly'yi içeriye kapamış, kapıyı da sürgülemiş.'' Devlin kapıyı omuzlayıp açmaya çalıştı ama boşuna zaman harcadığını hemen fark etti. Molly'nin çığlığı tekrar duyulunca çaresiz bir halde çevresine bakındı. Birden Laker'ın çalışır durumda bıraktığı traktör gözüne ilişti. Devlin hemen koştu, traktöre atladı, direksiyonun başına geçti, hızla ahırın kapısına doğru sürdü. Peder Vereker ile Bayan Pryor güçlükle kendilerini yana attılar. Devlin traktörü olanca hızıyla ahırın kapısından içeri sokmuştu. Ahıra girer girmez de frene basıp traktörü durdurttu. Molly üst bölmedeydi. Seymour da merdiveni bölmeye dayamaya çalışıyordu. Devlin motoru susturdu. Seymour döndü. Garip şaşkın bakışlarla ona baktı. ''Devlin haydi bakalım göster kendini alçak herif.'' Vereker topallaya topallaya araya girdi. ''Hayır Devlin, sen bu işi bana bırak.'' Papaz sonra Seymour'a döndü. ''Arthur, bu iş yürümez değil mi?'' Seymour iki erkeğe de aldırış etmedi. Sanki onların varlığından haberi yokmuş gibi döndü, merdiveni tırmanmaya başladı. Devlin traktörden aşağı atladı ve adamın ayaklarının altından merdiveni çekiverdi. Seymour yüzüstü yere düşmüştü. Bir iki saniye kıpırdamadan yattı, sonra başını salladı, gözleri açılmaya başladı. Seymour ayağa kalkarken Peder Vereker ilerledi. ''Bak Arthur, sana daha önce de söylemiştim.'' Seymour birden papazı hızla itince adam sözlerini tamamlayamadı. ''Seni geberteceğim Devlin.'' Seymour öfke içinde bir çığlık kopararak ellerini ileriye uzatarak Devlin'in üzerine çullanmaya hazırlandı. Devlin yana çekilince Seymour toparlanmaya fırsat bulamadan traktöre doğru gitti. Devlin adamın sağ ve sol böbreğine birer tekme indirdi. Seymour bir feryat kopardı. Seymour doğrulur doğrulmaz Devlin'e saldırmak istedi. İrlandalı bu kez de sağ yumruğunu gösterip sol yumruğunu adamın o çirkin ağzına olanca hızıyla indirdi. Birden dudaklarından kan fışkırdı. Sağ yumruğunu da göğüs boşluğuna külçe gibi indiriverdi. Seymour'un yumruğundan korunduktan sonra bir kez daha göğüs boşluğuna yumruk indirdi. Ayak oyunu, zaman kollama ve vuruş. İşte işin sırrı bu Peder. Biz buna kutsal üçlü derdik. Bunları öğrenirsen dünyaya sahip çıkabilirsin. Tabii her zaman bir iki hileye de başvurmak gerekebilir. Devlin Seymour'un sağ dizine bir tekme indirdi. O iri yarı adam acı içinde iki büklüm olurken dizini adamın yüzüne dayadı, onu tuttuğu gibi kapıdan dışarı attı. Seymour boylu boyunca yere yatmıştı. Biraz sonra şaşkın bir halde ayağa kalktı, yüzü gözü kan içindeydi. Devlin yanına gelmişti. ''Ne zaman yatman gerektiğini bilemiyorsun değil mi Arthur? Eh sende bu kuş beyni varken başka bir şey beklenmez tabii.'' Seymour ayağa kalkmaya çalıştı ama çamurda ayağa kayınca tekrar yere düştü. Molly çığlık çığlığa koştu, Seymour'un yüzünü tırmalamaya çalıştı. Adam kızı geriye itti ve Devlin'e tekme atmak için sağ ayağını havaya kaldırdı. Fakat İrlandalı bir eliyle adamın ayağını yakaladı ve onu gene ahırın kapısına doğru itti. Seymour geri döndüğü zaman Devlin de ona saldırmaya hazırlanıyordu. Artık gülümsemiyordu, öldürmeye kararlı olduğu yüzünden belliydi. ''Pekala Arthur, bu işi bitirelim artık, karnım acıktı.'' Seymour ona tekrar saldırmak istedi. Devlin seke seke bir daire çizerek Seymour'u oyalamaya başladı. Adamın yumruklarını büyük bir kolaylıkla önlüyordu. Ama kendisi Seymour'un yüzünü yumruklarıyla tanınmaz hale getirmişti. Devlin Seymour'u ahırın arka tarafına doğru gitmeye zorlarken, ''Şimdi beni iyi dinle, eşşoğlu eşek.'' dedi. ''Eğer o kıza bir daha elini değdirecek olursan, onun kılına zarar getirmeye kalkışırsan, diri diri derini yüzerim. Anlıyor musun?'' diye bağırdı. Adamın göğüs boşluğuna tekrar şiddetli bir yumruk indirdi. Seymour inil diyerek iki büklüm oldu. ''Bu sana ders olsun. İleride senin bulunduğun odaya ben girersem hemen çekip gideceksin. Bunu da anladın mı?'' Devlin'in sağ yumruğu iki kez daha Seymour'un çenesine indi. Seymour bitkin bir halde yere yuvarlandı. Devlin yere eğildi, Seymour'un başını tutup oracıktaki su birikintisine kafasını soktu. Molly yanlarına gelmişti. Peder Verrecker de hemen seyirtti. ''Aman tanrım, adamı az kalsın öldürecektin Devlin'' dedi. Devlin, yo, bu herif maalesef dokuz canlı. Seymour da sanki Devlin'in haklı olduğunu kanıtlamak ister gibi doğrulup inil demeye başlamıştı. O sırada Bayan Pryor elinde çifteyle evden dışarı çıkmıştı. Kadın Berger'a döndü. Onu buradan alıp götürün. Biraz aklını başına toplayınca da benim tarafımdan kendisine söyleyin. Eğer bir daha gelip kızımı rahatsız etmeye kalkışırsa bir kurşunla beynini dağıtırım. Laker Armsby bir kova su alıp Seymour'un üzerine boşalttı. İşte oldu Arthur diye neşeli neşeli konuştu. Bana öyle geliyor ki aylardan beri ilk kez vücuduna su değmiş oldu. Seymour inildeye inildeye ayağa kalktı. Verrecker bana yardım et Laker dedi. İkisi birlikte Seymour'u Morris marka arabaya götürdüler. Birdenbire Devlin'in başı dönmeye başladı, gözlerini kapadı. Molly'nin korku içinde bağırdığını duymuştu. Genç kız hemen koluna girmişti. Annesi de öbür yanına geçmiş, ana kız Devlin'i ağır ağır eve yürütmeye çalıştılar. Devlin kendine geldiği zaman mutfakta ocağın başında oturuyordu. Başını Molly'nin göğsüne dayamıştı. Alnında ıslak bir bez vardı. ''Şimdi iyiyim, artık gidebilirim.'' Molly meraklı adamın yüzüne baktı. ''Allah biliyor ya, Yezid herif bir yumrukla beynini dağıttı sanmıştım.'' dedi. Devlin kızın meraklandığını fark etmişti. ''Sık sık böyle oluyorum.'' dedi. ''Özellikle sıkıntılı devrelerden sonra kendimi kaybederim. Psikolojik bir nedeni olsa gerek.'' Molly şaşkın şaşkın ''O ne demek?'' diye sordu. ''Boş ver, başımı göğsüne dayamama izin ver. Seni biraz da böyle seyredeyim.'' Molly elbisesinin yırtığını eliyle örtmeye çalışarak ''Seni gidi Yezid seni.'' dedi. ''Görüyorsun ya, Arthur ile benim aramda büyük bir fark yok.'' Molly işaret parmağını erkeğin iki kaşının ortasına değdirerek ''Senin gibi koskocaman bir adamın böyle saçma sözler söylemesi beni şaşırttı.'' dedi. Bayan Pryor mutfağa gelmişti. Kadın önüne önlüğünü taktı. ''Karnın zil çalıyor olmalı.'' dedi. ''Şimdi böreğini yemeye hazır mısın?'' Devlin başını kaldırıp Molly'ye bakarak gülümsedi. ''Çok teşekkür ederim. Doğrusunu isterseniz şu anda her şeye hazırım.'' Kız gülmemek için kendini zorlayarak yumruğunu sıktı. Devlin'in burnuna yaklaştırdı. Sonra annesine yardım etmeye gitti. Devlin Hobbs End'e döndüğü zaman vakit hayli geç olmuştu. Bataklık yörede hava gayet sakindi, yağmur sıkıntısı vardı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı ve uzaktan uzağa şimşek gürültüsü duyuluyordu. Devlin uzun yoldan ağır ağır yürüyerek evine geldi. Giovanna Gray'in arabası kapının önünde duruyordu. Kadın üniformasını giymişti. Duvara abanmış denizi seyrediyordu. Devlin yanına gittiği zaman kadın da dönüp onu dikkatli dikkatli süzdü. Seymour'un yumruğu Devlin'in alnında büyüyecek bir iz bırakmıştı. ''Giovanna Gray çok kötü.'' dedi. ''Sen sık sık intihara teşebbüs eder misin?'' Devlin sırıttı. ''Öbür adamın halini görmeliydin.'' ''Gördüm.'' Giovanna Gray başını salladı. ''Bu işe son vermek gerekiyor Liam.'' Devlin bir sigara yaktı. ''Hangi işe?'' ''Molly Pryor işine. Buraya onunla ilgilenmek için gelmedin. Senin bir görevin var.'' ''Boş versene.'' ''Ayın 28'inde Garfield ile buluşuncaya kadar hiçbir işim yok. Elim kolum bağlı beklemek zorundayım.'' ''Budalalık etme. Böyle yerlerde yaşayan insanlar dünyanın her yerinde aynı kafada olurlar. Yabancıya güvenmezler. Kendi hemşehrilerini korurlar. Senin Arthur Seymour'a yaptığını da beğenmediler.'' ''Ben de onun Molly'ye yapmaya çalıştığı şeyden hoşlanmadım.'' Devlin hafifçe güldü. ''Tanrı bizi korusun. Eğer şu Laker Armsby'nin bana Seymour hakkında söylediği sözlerin yarısı doğruysa, o adam yıllarca önce kodese tıkılmalıydı. Bir sürü ırza tecavüzden olayı var. Birkaç kişiyi de sakat bırakmış üstelik. Böyle yerlerde polisten yardım istemek adet değildir. Kasabalılar işlerini kendi başlarına hallederler.'' Giovanna sıkıntılı sıkıntılı başını salladı. Bu iş bize yaramaz. Kasaba halkının bize karşı çıkmasını göze alamayız. Sen Molly'yi rahat bırak.
Bu bir emir mi hanımefendi?
Bu dağılık etme. Sadece senin aklını başına toplamanı istediğim için uyarıyorum. Hepsi bu kadar.
Joanna Gray arabanın yanına gitti. Köpeği arka kanepeye oturttu. Kendisi de direksiyonun başına geçti. Kontak anahtarını çevirirken Devlin sordu. Sir Henry cephesinden bir haber var mı?
Joanna gülümsedi. Hiç merak etme, onu yalnız bırakmıyorum. Cuma akşamı General Ruddle'a haber ileteceğim. Yeni haberler gelince sana da bildiririm.
Joanna arabasıyla oradan uzaklaştı. Devlin de evin kapısını açıp içeri girdi. Kapının yanında durup şöyle bir düşündü. Sonra sürgüyü çekti ve oturma odasına gitti. Perdeyi kapadı, şömineyi yaktı. Garvold'un verdiği içkiden bir bardak doldurup şöminenin karşısına oturdu. Çok yazık olmuştu. Gerçekten yazık olmuştu. Ama belki de Joanna Gray haklıydı. Durup dururken mesele çıkarmak budalalıktı. Bir an için Molly'yi düşündü, sonra sıkıntılı sıkıntılı kitaplarının arasından İrlanda dilinde yazılmış bir şiir kitabını çekip zorla okumaya başladı. Yağmur başlamıştı. Sokak kapısının tokmağı zorlandığı zaman saat 7:30'du. Bir süre sonra pencereye vuruldu. Devlin Molly'nin ona seslendiğini de duydu ama gözlerini kitaptan ayırmadı. Şöminenin ışığı altında harfleri zorlukla seçiyordu. Biraz sonra Molly dönüp gitti. Devlin bir küfür savurdu. Elindeki kitabı karşıya fırlattı. Kapıyı açıp Molly'nin peşinden koşmamak için kendini zor tutuyordu. Bardağını tekrar viskiyle doldurdu. Pencerenin önüne gitti. Birdenbire kendini her zamankinden daha yapayalnız hissetmişti. Lansford'da denizden doğru şiddetli bir rüzgar esiyor, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur bir neşter gibi insanın canını yakıyordu. Eski çiftlik evinin bahçe kapısında nöbet tutan Harvey Preston duvarın kenarına büzülmüş, Steiner'a, Ruddle'a, Himmler'e ve onu bu hale getirenlerin topuna birden lanetler yağdırıyordu. Yaşamı süresince hiç bu derece alçaldığını, bu derece sefil ve perişan bir duruma düştüğünü hatırlamıyordu. 10. Bölüm. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman paraşütçüsü İngiliz meslektaşından çok önemli bir noktada ayrıcalık taşıyordu. Kullanılan paraşütün modelindeydi bu ayrıcalık. Alman paraşütlerinde Luftwaffe pilotlarına ve havacılarına gösterilen modellerin aksine kemere bağlanan ipler yoktu. Onun yerine paraşütlerin ipleri doğrudan doğruya iniş takımına bağlıydı. Bu da atlama yöntemini tamamen değiştiriyordu. Bu yüzden Steiner o pazar sabahı Lansford'da eski çiftlik evinin arkasındaki ahırda İngiliz paraşütlerinin nasıl kullanılacağını adamlara göstermek istemişti. Adamlar Steiner'in karşısında yarım daire meydana getirecek şekilde durmuşlardı. Harvey Preston da öbürleri gibi atlama kıyafetini giymiş ortada duruyordu. Steiner adamların karşısındaydı. Ritter Neumann ile Brandt da iki yanında yer almışlardı. Steiner bu harekatın en önemli özelliği daha önce de belirttiğim gibi bizim kendimizi özel hava birliğinde görev alan Polonyalı paraşütçüler diye tanıtmamız dedi. Bu yüzden de kullanılacak malzemenin hepsi İngiliz malı olmakla kalmayacak, aynı zamanda İngiliz paraşütleriyle atlayacaksınız. Steiner bundan sonra Ritter Neumann'a döndü. Sözü sana bırakıyorum. Brandt bir paraşüt çıkılanı alıp havaya kaldırdı. Neumann da İngiliz paraşütlerinin özellikleri hakkında bilgi verdikten sonra ahırda kurulan özel sistemde herkesin birer kez deneme yapmasını istedi. Sıra Harvey Preston'a geldiği zaman adamın beti benzi attı. Ahırın tepesinden aşağı atlamayı başaramadı, havada baş aşağı asılı kaldı. Brandt adamın çenesini tutup yüzüne baktı. Bayılmış. Steiner öyle olacağını tahmin etmiştim dedi. Ritter Neumann sordu onu ne yapalım sayın albayım. Steiner önce ayıltın dedi. Sonra tekrar atlama yerine çıkarın. Atlamayı başarıncaya kadar ya da kolunu bacağını kırıncaya kadar denemeye devam edin. Steiner selam verdi. Lütfen devam edin dedi ve dışarı çıktı. Devlin içeri girdiği zaman Studley Arms'da en azından bir düzine adam vardı. Laker Arms bir her zamanki gibi şöminenin yanındaydı. Ağız orgunu çalıyordu. Öbürleri ise büyük iki masanın başına toplanmışlar, domino oynuyorlardı. Arthur Seymour elinde içki bardağıyla pencerenin önündeydi. Devlin neşeli neşeli, "Tanrı buradakilerin hepsini korusun," dedi. Odaya derin bir sessizlik çökmüştü. Seymour hariç odadakilerin hepsi başlarını kaldırmışlar, Devlin'e bakıyorlardı. Devlin, "Benim bu sözüme Tanrı seni de korusun karşılığını vermeniz gerekirdi," dedi. "Eh, ne yapalım?" Devlin arkadan gelen ayak seslerini duyunca başını çevirdi. George Wilde'ın arka odadan çıktığını gördü. Adam önündeki önlüğe ellerini siliyordu. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. "Dükkanı kapamak üzereydim Bay Devlin," dedi. "Canım, hiç değilse bir kadeh içmeye vakit vardır değil mi?"
"Korkarım ki yok. Gitmek zorundasınız efendim."
Odada çıt yoktu. Devlin ellerini ceplerine soktu, omuzlarını kıstı, başını önüne eğdi. Başını tekrar kaldırdığı zaman Wilde elinde olmadan bir adım geriledi. Çünkü İrlandalı'nın yüzü bembeyaz kesilmiş, hatları gerilmişti. Mavi gözlerinde korkunç parıltılar vardı.
"Devlin, buradan gitmesi gereken bir kişi var ama o ben değilim," dedi.
Seymour başını odaya çevirdi. Bir gözü hala kapalıydı. Dudakları şişmiş patlamıştı. Yüzü berelerden çiziklerden tanınmaz haldeydi. Sıkıntılı sıkıntılı Devlin'e baktı. Sonra yarısı boşalmış bardağını masaya bırakıp dışarı çıktı. Devlin bu kez de Wilde'a döndü.
"Şimdi içkimi verin lütfen Bay Wilde," dedi. "Bir İskoç viski içmek istiyorum. Bu küçücük çevrenizde İrlanda viskisinin adını bile duymamışsınızdır. Sakın itibarlı müşterileriniz için tezgahın altına bir şişe viski sakladığınızı da inkar etmeye kalkışmayın."
Wilde konuşmak için ağzını açtı ama hemen bundan vazgeçti. Arka odaya döndü. Biraz sonra elinde bir White Horse marka viski şişesi ve bir bardakla geri döndü. Bardağa bir ölçü viski koyup Devlin'in önüne bıraktı. Devlin bir avuç bozuk para çıkardı. Neşeli bir sesle, "Bir şilin ve altı pensede, bir yudum içkinin ücreti bu kadar. Tabii sizinkisi gibi güçlü bir kiliseye bağlı olanların kara borsa içki satışı ile ilgilenmeyeceklerine inanıyorum." Wilde karşılık vermedi. Odadakilerin hepsi ses çıkarmadan bekliyorlardı. Devlin bardağı yukarı kaldırdı, sonra içkiyi yere döktü. Bardağı büyük bir dikkatle masanın üzerine bıraktı.
"Güzel," dedi, "pek hoşuma gitti."
Laker Arms bir kahkahalarla gülmeye başladı. Devlin de sırıttı.
"Teşekkürler Laker, sevgili dostum. Seni de seviyorum."
Bu sözlerden sonra çıktı gitti. Steiner makam arabasıyla meydanın pistinden geçerken Lansford'da şiddetli bir yağmur yağıyordu. Birinci hangarın önüne gelince arabayı durdurdu. Dışarı fırlayıp hangara koştu. Dakota uçağının motoru dışarı çıkarılmıştı. Peter Gerike sırtında eski bir tulumla dirseklerine kadar yağa bulanmış bir halde motoru onarmaya çalışıyordu. Yanında Luftwaffe'den bir çavuş ve iki teknisyen vardı.
"Steiner, Peter," diye seslendi. "Bir dakika gelir misin? Senden gelişme raporu isteyecektim."
"Şey, işler gayet iyi gidiyor."
"Motorlarda bir aksaklık yok ya."
"Hiçbir şey yok. Motorlar 900 beygir gücünde. Gerçekten birinci sınıf. Ve benim anladığım kadarıyla çok az kullanılmış bunlar. Her ihtimale karşı tedbirli olmak için motorları söküp bakıyoruz."
"Sen bindiğin uçakların motorlarıyla ilgilenir misin?"
Gerike gülümsedi.
"İzin verdikleri zaman motorlara bakarım. Güney Amerika'da bu uçaklarla uçarken işten anlayan başka kimse olmadığı için pilotlar uçaklarının bakımıyla da ilgilenmek zorundaydılar."
"Hiçbir problem yok ya."
"Görebildiğim kadarıyla yok. Uçağın yeni boyası gelecek hafta yapılacak. Bunun için acele etmeye gerek yok. Boğumlerde uçağa bir Liechtenstein takımı koyacak. Böylece güçlü bir radara sahip olacağız. İşimiz gayet basit. Kuzey Denizi üzerinden bir saat gidiş, bir saatte dönüş. Önemli değil bu."
"Ama RAF ve Luftwaffe bombardıman uçaklarının yarı hızına sahip bir uçakla yola çıkacaksın."
Gerike omuzlarını silkti.
"Uçağın hızından çok uçurmasını bilmek önemli."
"Bir deneme uçuşu yapmak istiyorsun değil mi?"
"Evet, öyle.
Ben de bunu düşünüyordum. Paraşütçü indirme denemesiyle uçağın denemesini bir arada yapmak mümkün olabilir. Belki bir gece yaparız bunu. Kumsalın kuzeyindeki sahilden yararlanırız. Çocuklar da şu İngiliz paraşütlerini denemek fırsatını bulurlar."
"Uçuş yüksekliği ne olacak?" Belki 1400 metreden uçacaksınız. Çocukların bu yükseklikten aşağı 52 saniyede atlamalarını istiyorum. Her şey gayet çabuk olmalı.
Aman ben değil de başkaları atlasın. Meslek hayatım boyunca sadece 3 kez paraşütle atladım. Her defasında da mesafe bundan çok daha fazlaydı.
Uğuldayarak esen rüzgar yağmuru da şiddetlendirmişti. Gerike titredi.
Ne berbat bir yer burası.
Amacımıza uygun ama.
Peki amacımız nedir?
Steiner güldü. Bunu günde hiç değilse 5 kez soruyorsun. Sen bıkıp usanmak nedir hiç bilmez misin?
Bütün bu çalışmaların nedenini bilmek istiyorum. Hepsi o kadar.
Belki günün birinde öğrenirsin. Bu radıla kalmış bir mesele. Şimdilik burada olduğumuz için buradayız.
Gerike ya Preston diye sordu. Acaba onun burada olmasının nedeni nedir? Bir insan onun yaptıklarını niye yapar acaba?
Bunun birçok nedeni olabilir. Preston'u ele alalım. Şimdi güzel bir üniforması var ve subay muamelesi görüyor. Ömründe ilk kez belirli bir kişilik kazandı. İnsan bir hiç olunca kişilik kazanmak önemlidir. Üstelik Himmler'den gelen bir emir yüzünden onu aramıza aldık.
''Ya siz neden buradasınız?'' diye Gerike sordu. ''Üçüncü Reich'a daha yararlı olabilmek için mi? Führer uğruna hayatınızı feda etmek mi istiyorsunuz?''
Steiner gülümsedi. ''Allah bilir. Savaş sadece bir görüş meselesidir. Eğer babam Amerikalı da annem Alman olsaydı ben şimdi karşı tarafta savaşacaktım. Paraşüt birliği meselesine gelince başlangıçta paraşütle atlama fikri pek hoşuma gitmişti. Tabii bir süre sonra da insan alışıyor.''
Gerike ben de hiçbir şey yapmamaktansa uçmayı tercih ettiğim için bu mesleği seçtim dedi. Sanırım Kuzey Denizi'nin öbür kıyısındaki raf pilotları için de durum aynıdır. Fakat size gelince...
Gerike başını salladı.
Ben pek anlayamadım. Bu iş size göre sadece bir oyun mu? Başka bir özelliği yok mu?
Steiner yorgun bir tavırla. Vaktiyle bildiğim bazı gerçekler vardı. Ama şimdi bir şey bildiğimden de pek emin değilim. Babam eski kuşaktan bir askerdi. Prusyalı kanı. Bol kan, demir ve tabii onur.
Gerike size verilen bu görev şu İngiltere meselesi. Bundan hiç kuşkunuz var mı dedi.
Hiç yok inan bana. Tam bir asker işi. Churchill'in kendisi bile bunu başarısızlığa uğratamaz. Yani prensip bakımından demek istedim.
Gerike gülümsemeye çalıştı ama başaramadı. Steiner bir elini Gerike'nin omzuna koydu.
''Biliyorum içimden hüngür hüngür ağlamak geldiği günlerde olmuyor değil. Hepimiz için yani.''
Steiner bu sözleri söyledikten sonra arkasına döndü. Yağmur altında yürüdü gitti. Radl Reichsführer'in özel çalışma odasında büyük adamın masasının önünde duruyordu. Himmler de onun hazırladığı raporu okumakla meşguldü. Nihayet Himmler mükemmel sayın albay dedi. Gerçekten fevkalade olmuş. Raporu masaya bıraktı. Her şey umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Şu İrlandalı'dan bir haber aldınız mı?
Hayır, sadece Bayan Gray'den haber aldım. Zaten anlaşmamız böyleydi. Devlin'in mükemmel bir radyo telefon aygıtı var. İngilizlerden almıştık. Bu aygıt sayesinde E gemisiyle haberleşebilecek. Haberleşme konusunda Devlin'e verilen görev bu.
Amiral hiçbir şeyden kuşkulanmadı mı? Olup bitenlerin hiç farkında değil mi? Bundan emin misin?
Eminim Herr Reichsführer. Fransa ve Hollanda'ya yaptığım ziyaretleri Paris ve Rotterdam'daki Abwehr işlerine bağladım. Reichsführer'in de bildiği gibi amiral benim bölümümdeki işlere fazla karışmaz.
Lansford'a bir daha ne zaman gideceksin?
Gelecek hafta sonu. Bir şans eseri amiral de Kasım'ın birinde ya da ikisinde İtalya'ya hareket edecek. Bu da en önemli devrede Lansford'da birkaç gün kalmamı sağlayacak.
Şans eseri değil, yani amiralin İtalya ziyareti demek istedim. Bundan emin olabilirsin.
Himmler hafifçe gülümsedi.
Tam zamanında Führer'e bu teklifi yaptım. 5 dakika içinde de Führer bunun kendi düşüncesi olduğuna inandı.
Himmler kalemini eline aldı.
Görüyorsun ya, işler yürüyor Radl. Bugünden sonra 2 hafta içinde her şey bitmiş olacak. Beni habersiz bırakma.
Himmler önündeki işe eğildi. Radl da kuru dudaklarını diliyle ıslattı. Her şeye rağmen bu meseleyi de görüşmek zorundaydı.
Herr Reichsführer,
Himmler içini çekti.
Gerçekten çok işim var Radl, şimdi ne istiyorsun?
General Steiner, Herr Reichsführer, kendisi iyi mi?
Himmler sakin sakin, elbette iyi dedi, niye sordun?
Radl midesinin bulanmasını aldırmayarak, Albay Steiner diye mırıldandı. Tabii kendisi çok merak ediyor.
Himmler ciddi bir tavırla, meraklanması için bir neden yok dedi. Sana ben teminat vermiştim değil mi?
Evet, Radl kapıya doğru geri geri yürüdü. Tekrar teşekkür ederim dedi.
Arkasına döndü ve mümkün olduğu kadar çabuk dışarı çıkmaya baktı.
Himmler başını salladı, sıkıntılı bir halde içini çekti ve yazısını yazmaya devam etti.
17. ayının sonu. Sayfa 239.